Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.
Efendim iyi akşamlar. Sportif Gündem programına hoş geldiniz. Program yapımcısı Ali Suat Günek, teknik yapım Ayhan Taşçı ve ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Haftanın sportif gelişmelerini futbol ağırlıklı bir gündemle değerlendirmeye çalışacağız. Stüdyomuzda bu akşam Ali Kunak yanımda, Tansu Polatkan da ilerleyen dakikalarda bizimle birlikte olacak ya da öyle bekliyoruz diyelim. Programa başlamadan önce telefon numaraları ve Facebook adresini vermek istiyorum. Birincisi telefon +90 312 463 34 19 +90 312 463 34 21 numaralı telefonlardan bize soru, görüş ve önerilerinizi, dileklerinizi, düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Ayrıca sportif gündem başlığıyla Facebook'tan da bize ulaşabilir. Oradan da görüşlerinizi iletebilirsiniz. Programa geçmeden önce bazı futbolda ve basketboldaki sonuçları da aktarmak istiyorum izin verirseniz. O da şu: Kasımpaşa, Akhisar Belediye 2-2 berabere kaldılar. Kasımpaşa 2-0 galip götürdüğü maçı daha sonra 2-2 berabere getirdi Akhisar Belediyesi ve birer puanla ayrılmış oldular. Basketbolda sonuçlar var. Euroleague'de Real Madrid Galatasaray'ı erkeklerde 107-71 yendi. Araya gittikten sonra bayağı ciddi bir fark oluştu, öyle görünüyor. Kadınlar Euroleague'de ise Galatasaray Fenerbahçe'yi 59-57 yenerek seriyi 1-1'e getirdi ve 3. maça taşıdılar durumu diyerek. Ali Kunak hoş geldin.
Merhaba, iyi akşamlar, kolay gelsin.
Evet, ikimiz de kolay gelsin şu anda. Tansu Polatkan'ı da bekliyoruz. Evet. Geldiği takdirde onunla da devam edeceğiz.
Kasımpaşa maçı 2-0'dan 2-2'ye geldi. Ve Kasımpaşa ne yapıyor bilmiyorum yani. Bu gidişatın sonu çok iyi görünmüyor.
Ama sanki iki maçtır toparlanmış gibi görüntüler vardı. Deplasmanda kazandıkları için.
Galip geldiler. Gaziantep'te galip geldiler geçen hafta.
Bu şimdi kendi evlerinde puan kaybı oldu şüphesiz. Hani iyi bir gidişi sanki götürecekmiş gibi görünüyorlarken ondan bu kayıpla çıkmış oldular.
Maçın başında da hemen öne geçtiler aslında.
Evet, 2-0 oldu işte 2-0 maç.
2-0 oldu. Sonra kendi kalelerine bir gol attılar. Aslında 4 golün 3'ünü Kasımpaşalılar attı.
Evet. Bu bir sonuç, öyle diyelim. Tabii ki bu haftaya ya da bu programa damgasını vuracak olan iş elbette ki Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Fakat şunu da altını çizmek isterim. Türkiye'de bugün, bu hafta pazar günü bir de Adana Spor ve Adana Demirspor derbisi var. Evet. Onu da unutmayalım.
Adana maçları gerçekten enteresan olur. Ben bu maçlarda hakem olarak da
biraz konuşabiliriz.
Hakemliğin zamanında. Ya şehir acayip bir havaya giriyor. Kilitleniyor her şey. Trafik kilitleniyor stad etrafında. Dükkanlar tamamen kapanıyor. Herkes işi gücü bırakıyor. Adana'da maça gidiyor. Full oluyor. Full'ün dışında dışarıda da bir o kadar insan kalıyordu. Bu tabii bizim hakemlik yaptığımız 90'lı yılları kastediyorum ben. Ama o gün bugündür. Futbolda tabii biraz eski heyecan ve ilgi kalmadı. Malum yani bütün liglerde. Ama Adana'da halen bu ilgi ve heyecanın devam ettiği gün malum.
Kaldı ki oradaki maçlarda da bu derbinin yansıması olarak zaman zaman şiddet olaylarına, kavgaya, gürültüye, patırtıya tanık da oluyoruz. Yani ciddi bir bölünmüşlük gösteriyor bazen oradaki taraftarlar. Halbuki iki takımın taraftarları da Adana kentindeki futbolu yükseltmek adına daha farklı işler de yapabilirler değil mi?
Bu konuda bence bencil davranıyorlar. Hiç centilmen davranmıyor Adanalılar. Birbirlerine karşı dışta bir takımla oynadığı zaman Demirsporlular Adana Sporlar'ı desteklemiyor ya da Adana Sporlar Demirsporlar desteklemiyorlar maalesef. Yani böyle bir kötü bir rekabet var.
Ama şimdi tabii böyle olunca da hala birincilikte ortalarda. Gerçi Adana Demirspor bu sezon biraz daha başını kaldırmış, Süper Lig'e göz kırpar bir görüntü sergiliyor ama bunu nasıl seyredeceğini daha bilemeyiz. Erken şu anda bir şey söylemek.
İki takım da Süper Lig'de oynadılar.
Oynadığı zamanlar da oldu, evet.
Tabii yani. Her hafta Adana maça gidiyorduk biz yani.
O dönemlerde.
O dönemlerde, evet. Öyleydi.
Tabii bunu korumaları gerekir ya da bunu korumaları beklenir ama bunu korumak yerine zaman yani, zaman çatışmayı tercih ediyor.
Maddi olarak, manevi olarak, şehir yapısı olarak, stat yapısı olarak, potansiyel yapı olarak baktığımız zaman Süper Lig'e tamamen uygun bir takım şehir Adana. Tabii. Üstelik iki takımı da kaldırmış bir şehir. Kaldırır da hala.
Hala da kaldırır. Ama bir dönem Adana'yı konuşuyoruz. Bir dönem keşke öyle olmasalar, tek takım olsalar, güçlerini birleştirseler diye de bir kampanya yapıldı doğrusu. Ben hatırlıyorum onu.
Ama hedefe ulaşmadı. İkisi birden gümbür aşağı gittiler.
Küme düştüler tabii. Evet, ve şimdi de işte çıkalım diye. Adana Spor daha ortalarda dolaşır bir performans gösteriyor ama Adana Demir Spor lig ikincisi olarak. Arada biraz puan farkı olmasına rağmen hala direkt Süper Lig'e çıkabilecek görüntü. Hakemi ne bakalım?
Özgür Yankaya.
Evet Özgür Yankaya tabii Özgür doğru. Yankaya. Nasıl dalga geçtim ben? Tabii.
Fenerbahçe Akhisar maçından sonra
görev vermezler diye
bir düşündüğümüz. Hafta dinlendi. Evet. O maçtaki notu geçen hafta çeşitli kamuoyu basın organlarında yayınlandı ama gerçek notu 7-9'du.
7-9.
Evet 7-9'du. 7-9 da şu demek. Hakem müsabakada siyah beyaz hata yapmıştır. Yani çok net bir hata yapmıştır ve neticeye tesir etmiştir demek. Bu hakemin bir hafta dinlendirilmesini Merkez Hakem Kurulu'na tavsiye ederim. Merkez Hakem Kurulu bunu dinlendirmeyebilirdi de ama dinlendirdi. Geçen hafta Özgür Yankaya'nın maçı yoktu.
Evet.
Bu hafta da PTT'den maça başladı. Merkez Hakem Kurulu'nu biliyorsunuz bir gelme geldiğinden beri hep bu her hafta burada konuşuyoruz artık temcis pilavı gibi getiriyoruz.
Olsun.
Dar bir kadro. İllaki dar bir kadro gidiyorlar. Yine 14 kişiyle devam ettiler. 16'ya çıkarttılar. Evvelki hafta Hakan Ceylan'ı ilave ettiler. Evet. Geçen hafta da Çağatay Şahan burada Gençler Birliği Sivas maçı yönetti. Evet. Hafta sonu 16 oldu. Bu hafta yeni bir isim olur mu diye bakarken çıkmadı yeni bir isim. Bakıyorsunuz 9 maç. 6 tanesi FIFA hakemi. Geriye kalanlar kimler? Bülent Yıldırım FIFA değil. Kamil Abitoğlu FIFA değil. Bir de Fırat Aydınus FIFA değil. Evet. Onlar da FIFA aslında.
Aslında FIFA diye değerlendiriyorlar.
Yani doğru. Kamil takmadı işlerinde FIFA. Bülent ve Fırat yeni çıkardılar. Yani 9 maçın 9'unda son derece tecrübeli isimlerden FIFA'lardan görevlendirmişler. Böyle bir taktikleri var. Aman işte iyi isimleri, şöhret isimleri, kamuoyunda kabul edilebilir ismi olan hakemleri verelim. Onların formda olup olması önemli değil. Ama sahaya isim çıktığı zaman oyuncular karşısında saygınlıkları biraz daha üst düzey olur düşüncesiyle böyle bir atama taktiği ve tekniği içerisindeler. Ama bu belki kendilerince doğru olabilir fakat camia içerisinde huzursuzluk yaratıyor.
Peki şimdi bak bunu konuşuyoruz. Belki de biz burada durum ya da düşünce şekli değiştirmeliyiz belki de. Evet yani bu ne kadar gidebilecek bir durum sence?
Şimdi bu çocuklar...
Camia konuşuyor dediğin
tabii,
için.
Tabii. Şimdi Süper Lig kadrosu baktığımız zaman o kadroda görev olabilecek hakem sayısı 41.
Evet.
Siz 16 tanesine görebiliyorsunuz. 25 tanesi...
Tam onların bir çıkışı mı var demek istiyorum.
Tabii yani onlar da bir beklenti içerisindeler. Bu çocuklar da her hafta maç yönetiyorlar aşağıda. Takır takır maç yönetiyor. Deniz Ateş Bitner, Abdülkadir Bitigen, Deniz Çoban, Koray Gencerler, yani Özgüç Türkalp. Bunlar habire 5-6 evet. yandan.
Ya da PTT'de.
Öyle öyle gidiyorlar yani. Şimdi bu defa o tür maçlara gittikleri zaman da kendilerinde bir motivasyonsuzluk ortamı oluşuyor doğal olarak.
Yani PTT, bu çok tehlikeli. PTT maçlarına da bu olumsuz etkileyen işler olabilir.
Ya, öyle tabii değil mi? Şimdi bir antrenör bir futbolcuyu oynatmadığı zaman o futbolcu da 11'e girme beklentisindeyse o ruh haliyle nasıl bir durum
devamlık seyredebilir, yani söyleyebilir.
Performans yani, gösterebilir, gösteremez. Hakem de insan. Onun da bir beklentisi. O da kafasında diyor ki ben diyor 3 haftadan beri PTT'de çok güzel maçlar yönettim. Artık Süper Lig'de benim maç alma zamanım geldi derken bakıyorsunuz adam 5. hakem.
Evet.
Bu o anda bir ruh hali bozukluğu.
Ya da bazıları buna alışıyorlar herhalde. Özgüç Türkalp mesela.
Özgüç o, farklı bir yapıda. Kanıksadı mesela.
Kanıksadı değil mi? Yani o da bir tuhaflık.
O da bir tuhaflık. Yani evet. Şimdi o artık kendisinin herhalde Süper Lig'de
bir daha iş vermeyecek
çalmayacağını kabul etti ruhen ve bedenen. Ama dedi ben dedi bu işi madem yapıyorum layıkıyla yapayım dedi. Ki bence doğru bir motivasyon. Bunu kabul etti kendi kendine. Şimdi bakıyorsunuz 5. ve 6. hakemde de hayli başarılı.
Evet.
Yani iyi yardımlar yapıyor Özgüç. Aslında Özgüç iyi hakemdi.
Tabii doğru.
Hakemliği de iyiydi. Çünkü IQ'su da yüksek bir arkadaştır Özgüç yani.
Biliyorum. Çok iyi
yani biliyorum. Yakından da tanıyorsun sen de. Ama birkaç şanssız maç oldu. Arkasından Merkez Hakem Kurulu'nun atama tekniğinin iyi gitmemesi Özgüç açısından, onu biraz daha geriye çekince bu defa Özgüç de hatalar yapmaya başlayınca şimdi Özgüç'ü sürekli 5-6 görevlendiriyor. O da 5-6'yı kabullendi. Kabullendiği için iyi gidiyor. Eğer bir beklentisi olsa düdük beklentisi, iyi gitmez.
Bence beklentisi de vardır aslında ama yapamıyor. Yani bir şey yapamıyor yani. Hani şunun gibi kaderine razı olmuş gibi götürüyor.
Kaderine yani. Razı olmuş gibi götürüyor tabii yani.
PTT'de maç veriyorlar ama.
Madem ben burada şimdi bir de işin maddi yönü var.
Tabii.
Yani bir çizgi hakemliği bugün 1,5 milyar lira para alıyor haftada.
1,5.
Yani 1,5.
1500 lira alıyor.
1500 lira alıyor yani. Ha 1500 lira eski pardon. Bu 4 hafta Özgüç 4'te 4 gidiyor. Hele hakemler şu Türkiye Kupası daha oynandı ya. Ben sana söylemiştim. 12 günde 5 maça çıkan hakem
evet,
var diye.
Evet.
Emin olun 30 günde 9 maça çıkan hakem var.
Evet.
30 günde 9 maça çıktı hakem.
Bu kim? İsmi yani saklı tutmam gerekiyor.
Ya ayıp olur şimdi. Peki. Ama bu şeyde var. Federasyon sitesine girdiği zaman
orada görebilir.
Yani bu gizli bir olay değil de. Bunu benim söylemem o çocuk için ayıp
Peki,
olur. Yani
öyle.
Çünkü belki kulağına gider. Ya hoca beni afiş etmişsin diyebilir. Ama bu kötü bir şey değil, iyi bir şey. Alsınlar, helal hoş olsun.
Şüphesiz tabii.
Ama iyi yapsınlar işte, ne yapayım? Hak etsinler.
Evet.
Hak etsinler. Bunu Özgür Yankaya için de dedik. Tekrar Özgür Yankaya dönelim. Bir hafta dinlendikten sonra Adana maçıyla tekrar sahalara dönüyor. Ve bu da şunu gösteriyor ki Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, kendisi de Özgür Yankaya'ya iki sene mentörlük yapmıştır.
Evet.
Bundan dolayı aşırı bir güveni ve iyi yaklaşımı olduğunu gösteriyor ki Adana derbisinde, yani İstanbul derbisinde Cüneyt'i görevlendirirken Adana derbisinde Özgür'ü görevlendirmiş.
Şimdi tabii Adana derbisi de ciddi bir, yani Süper Lig tadında, ciddiyetinde, ağırlığında ve gücünde bir maç yani neresinden bakarsan bak. Dolayısıyla hani PTT'de bir maçı, herhangi bir maçı vermemişler yine de. Bu maça verdiklerine göre onu yani zaten gözden çıkarmazlar da ama ona devam edecekler
tabii,
yani.
Tabii, tabii. Eğer bu maçta bir sıkıntı olmasın haftaya Süper Lig'de maç olur.
Kesin maç olur.
Maç olur.
Ama ben sen hani katılır mısın o görüşe, katılmaz mısın bilmiyorum ama sonuçta bu şu Gaziantep maçındaki görüntüsü onun hakemlik serüveni adına mutlaka hafızalara kazınmış bir şey.
Aksar maçındaki. Fenerbahçe Aksar.
Yok. Galatasaray'ın
ayağıyla
hareket yaptığı maçı.
Topu ittirmesin diyorsun.
Evet, golü atması diyelim ona. Evet.
Evet, ben bunu refleks olarak değerlendiriyorum.
Sen bunu refleks olarak değerlendiriyorsun. Ben de bunu bilinçaltı doğru ve aslında aklından ne geçiyorsa onu uyguladığı bir hareket olarak değerlendiriyorum.
O da senin
görüşün. Tabii
ki yani.
Bunlar görüş farklılıkları
ama
olabilir.
Ama futbol oynamış insanların böyle refleksleri vardır. Mesela bilardo oynarken de topu vurursun ıstakaya ama top giderken ayağıyla insanlar topa yön vermeye falan çalışırlar.
Bunu,
bu bir şeydir. İçgüdüsel bir hareket.
Evet. Psikoloji az çok biliyor, okuyor ya da en azından psikolog olmamama rağmen ya da psikiyatr olmamama rağmen kitap okumuş ve kendimizi tanıyor olmak yeterli. İnsan kendi tarafındaki eylemler için daha çok harekette bulunuyor. Bu da bir gerçek tabii ki. Çünkü sonuçta böyle bir yargıda bulunurken ezbere konuşmamak için biraz da danışıyoruz, soruyoruz, ediyoruz vesaire falan. Benim gözümde Özgür Yankaya mimli bir hakemdir. Ve benim gözümde güven katsayısı düşük bir hakemdir. Yani bu bir gerçek. İyi ya da kötü hakemlik tartışılabilir. Hani kararlar tartışılabilir. Her şey bu anlamda hani hep hata yapıyor, hep yanlış yapıyor filan denir denmez. Onlar da hiç değilim. Tabii ki bütün kararları doğru verecek diye bir şey söz konusu olabilir mi? Olamaz ama bu da başka bir şey. Neyse. Şimdi biz derbiye gelelim. Seninle beraber Ali Kunak. Cüneyt Çakır'dan başlayalım tabii biz. Maçın teknik tarafına mutlaka değiniriz ama Cüneyt Çakır'dan başlayalım. Birinci sorum sana şu. İki devrede de aynı hakeme görev verilmesi ne kadar doğru bir hareket?
Doğru bir hareket değil.
Değil. Bunu biraz değerlendirmeni rica edeyim senden.
Çünkü niye? Ne olursa olsun ilk maçtan kalan her iki takım arasında oynanan ilk maçtan kalan bazı
enstantaneler
vardır. Oyuncuların akıllarındaki pozisyonlar vardır. Hakemin aklındaki pozisyonlar vardır. Bunlar tekrar gündeme gelebilir. Atama tekniği bakımından verilmemesi gerekir. Ancak,
atama tekniği bakımından. Evet.
Verilmemesi. Ancak bu Merkez Hakem Kurulu bu maça Cüneyt Çakır'ı vermek zorundaydı. Bu bir doğru atamadır.
Neden?
Neden derseniz. Şimdi biraz gerilere gitmek istiyorum.
Buyurun buyurun.
Hilmi Ok, Doğan Babacan, Erkan Göksel, Talat Tokat, İhsan Türe, Orhan Cebe gibi bir dönemin hakemleri birlikte hakemlik yaptılar. Bunların hepsi derbiye adaydı. Bir derbi oynanacağı zaman...
Hepsinden birini kimse yadırgamazdı.
Yadırgamazdı ve hepsi çıkabilecek konumdaydı. Daha sonraki döneme gelelim. Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Bülent Yavuz, Serdar Çakman gibi isimler gündeme geldi. Onlar da hep derbi adaylardı ve hep böyle turniçe gibi derbilere giderlerdi hepsi. Ama her an hepsi derbiye çıkabilecek potansiyel isimdi. Daha sonra gelelim. Metin Tokat, Mustafa Çulcu, Orhan Erdemir, Muhittin Boşat, Erol Ersoy, Ali Aydın gibi isimler çıktı. Onlar da, o da Türk hakeminin kuvvetli bir dönemiydi. 6-7 tane isim birden derbilere adaylardı. Sonra bir daha yaklaşalım günümüze. Selçuk Dereli girdi bu ekibin ikine sonradan. O ön plana çıktı. Fırat Aydınus girdi. O öbürleri eksildi. Selçuk Dereli, Fırat Aydınus, daha sonra Cüneyt girdi ve Bülent Yıldırım girdi. Daha sonra Bünyamin girdi. Beş kişi oldular. Kamil de bir iki tane yönetti. 6 kişi oldular. Şimdi Bünyamin bıraktı.
Evet.
Selçuk bıraktı. Şimdi kaldı Fırat, Bülent, Cüneyt ve Kamil Abitoğlu. Şimdi diğer FIFA arkadaşlar, hani Mete Kalkavan, Halis Özkahya, Hüseyin Göçek, Tolga Özkalfa daha henüz o düzeye henüz gelmedikleri için artık isimleri
gelecekleri de yok. Öyle
tek söyleyeyim. Tek edilmiyor. Gelelim bugünün şeyinde faaliyet 3 kişiye kaldı mı?
Kaldı.
Bülent Yıldırım, Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır. Fırat Aydınus'un caneri atma olayları, işte Eskişehir'de lan dedi demedi falan, şunu dedi bunu dedi.
Geçen seneki husumet ihtimali her zaman olabilir diyor.
Geçen seneki yarım kalan olimpiyattaki Galatasaray Beşiktaş maçı falan gibi problemleri var. Bülent Yıldırım daha 2 hafta önce çok spekülatif olaylar yaratılan Fenerbahçe-Trabzon maçını yönetti.
Evet.
Onun üstüne bu maçı vermesi olmazken bu maça kaldı tek bir isim, alternatifsiz. Bunu Aziz Yıldırım bile 15 gün önceden bildi.
Söyledi.
Yani
o haftaki maçı bilemedi de bu maçı bildi ama.
Ha yani düşünün yani bu maçı bildi.
Evet.
Ve tek isim vardı kamuoyunda. Tek isim vardı. Merkez Hakem Kurulu o yüzden onu verdi. Ha Türk hakemliği niye buralara geldi? Maalesef hakem yetişmiyor. Yani bu acı bir gerçek. Yani evet. Bu o isimleri ta niye sayarak geldim biliyor musunuz? Türk hakemliğinde hakem yetişmiyor.
Yani biz sen takımlara diyoruz altyapılar olmalı vesaire olmalı da bu hakemliğin de herhalde altyapısı olması lazım. Herhalde bu altyapı içinde profesyonel hakemlik belki de akıllıca bir hareket olabilir. Onu konuşacağız ama derbiden sonra konuşalım onu.
Şimdi eskiden bizim talimatımızda şey vardı. Her yıl kadro sayısının %20'si yenilenir diye. Yani 40 kişilik kadroda en az 8 kişi aşağı inerdi, 8 kişi de aşağıdan çıkardı. Yani bir şey olurdu, devrudaim ve sirkülasyon olurdu. Şimdi sabitlendi. Abi şey gibi, tabi senatör gibi. Milli Birlik Komitesi vardı.
Evet eskiden.
60 ihtilalinden sonra biliyorsun. Abi ömür boyu senatördü adamlar. Bunlar da ömür boyu süperlik hakem. Ömür boyu süperlik hakem bunu çocukların hepsi. Abi adamlar yıllardan beri maçlara çıkıyorlar, perişan ediyorlar, duman ediyorlar. Kimse düşmüyor abi. Aşağıda çocuklar canavar gibi maçlar yönetiyor. Yukarı kimse çıkmıyor. O zaman olacağı bu işte. Bu maç bir tek kaldı Cüneyt Çakır'a. Şimdi atama tekniği olarak yanlış diyoruz ama atama doğru diyoruz. Bak ne kadar birbirimize yani kendi söylediğimde kendim ters düşüyorum ama neden? Hakem yok. Hakem yetiştiremediler. Bunun sebebi kim? Bunun sebebi son 7-8 senede
yani.
Hakem camiasının yöneten kişilerin bunu düşünmemesi. Evet. Eldeki malzemeyle idare ettiler. Aşağıdan hiç yeni malzeme yetiştirmediler.
Gelsin diye de bir çaba sarf etmediler. Ya da kendileri belki çaba sarf ettiklerini düşünüyor, sanıyor da olabilirler ama bu böyle olmuyor. Peki bunu zaman zaman tabii ki konuşacağız. Ya konuşmaya da ister istemez dalıyoruz ve gündemimiz olmaktan da çıkmıyor iş. profesyonel erkenlik konusu da belki bunun bir parçası. Ama bunu onu daha sonra ilerleyen dakikalarda konuşalım. Şimdi yine hakem konusuyla devam edelim de Cüneyt Çakır'ın bu maç için nasıl bir performans göstereceğini tahmin ediyorsun, düşünüyorsun. Dışarıda daha üst düzey performans gösteren, içeride ise zaman zaman tabii bize ait işler olduğu için tartışılan kararları da her halükarda ister istemez içinde kalan ya da konuştuğumuz bir hakem profili çiziyor. Kötü maç yönetiyor, yönetmiyor şeklinde değerlendirmiyorum. Ben Cüneyt Çakır'ı biliyorsun. Hep ayrı tutarak konuşuyorum. Özel değer vererek konuşuyorum kendisine. Genellikle de şöyle diyorum. Yani niye böyle bir karar verdi acaba diye. Yanlış karar verdi demiyorum ben değerlendirirken. Niye böyle bir karar verdi diye bu şekilde sorgulamayı tercih ettiğim bir hakemden bahsediyoruz. Şimdi öngörülerin maçın heyecan katsayısının yüksekliği, alçaklığı ya da ligin durumuyla da doğru orantı olarak ortaya koyacağı muhtemel performans nasıl bir şey çıkar diye sorayım. Tabii takımlarla doğru orantılı bu şüphesiz de.
Bir de tabii maçın akışıyla da mutlaka çok değişkenlik gösterebilir de.
Yani hangi ölçekte hazır olduğunu düşünüyorsun tabii. Sen? Senin gözlemin ne yani?
Şimdi içeri dışarı olayında Cüneyt'in bence bir şeyi yok da ama mutlaka insan, o da bir etten kemikten yapılmış bir yapısı var. Yani bu kadar çok hakemin konuşulduğu, hakem üzerine bu kadar senaryoların yazılmaya çalışıldığı, maç öncesi baskıların kurulmaya çalışıldığı bir ortamda hakem de müsabakaya tam dengesi düzgün bir şekilde çıkamıyor Türkiye'de maalesef. Türk hakemlerinin kaderi bu.
Ama Cüneyt bunun üstünde bir hakem olarak diyebiliriz.
Cüneyt bunu açtı. Açtı. Bakın bu sene Cüneyt'in çıktığı maçlara bakın. Hele Dünya Kupası'ndan geldikten sonra.
Evet.
Kendilerine ne kadar emin. Oyuncularla olan diyaloğunda ne kadar sakin, sevecen. Oyunculara karşı saygın.
Evet.
Bu sene, geçen seneki Cüneyt ile bu seneki Cüneyt arasında çok fark var.
Öyle mi düşünüyorsun?
Çok fark var Türkiye'de.
Bu kadar yani.
Evet,
bu kadar
çok fark var. Evet. Yani. Daha önce çok şöhretli futbolcular Cüneyt'e karşı bazı, İsim vermeyeyim şimdi. Pazar günde maçlarını yönetecek şimdi o futbolcuların. Cüneyt'e karşı bazı böyle saygısız demeyeyim de saygın olmayan davranışlarda bulunurken.
Zorlama davranışlar.
Bu sene ilk maçlarını yönetti. İki tane derbi yönetti ilk yarıda. Ona karşı hiçbir saygısızlık yapmadılar. Hep Cüneyt'e karşı saygılı oldular. Ve maçlar da o yüzden çok temiz bitti.
Evet. Bu arada bir dinleyicimizden soru var. Onu aktarayım. Ondan sonra devam edelim. Diyor ki Almanya'dan bir dinleyicimiz. İsmi yok. Tamam güzel hakemler yetersiz ama maçlardan sonra hakemlere yapılan ağır eleştiriler onları etkilemiyor mu?
İşte biraz önce konuştuğumuz konunun sorusu bu.
Evet.
Yani maçlardan önce yapılan konuşmalar ve maçlardan sonra yapılan eleştiriler hakemleri etkiliyor. Türk hakemleri Türkiye'deki maçlara tam dengeli bir şekilde çıkamıyorlar. Dengeleri bozuk çıkıyorlar. Korkuyorlar.
Demeyelim korku biraz fazla olabilir.
O yok. Evet. Dengeleri bozuk çıkıyorlar. Korku olduğu zaman tek taraf hata olur.
Evet.
Denge bozuk olduğu zaman bir o taraf oluyor bir bu taraf oluyor. Çünkü niye? Aman oraya hata yapmayayım derken buraya yapıyor. Aman buraya yapmayayım derken oraya yapıyor. Bu denge bozuk.
Bu da aslında işin başka bir tarafı.
Evet.
Yani biz tabii Cüneyt Çakır'a hakem şansı dileyelim tabii ki. Değil mi?
Tabii yani zaten Cüneyt evelallah inşallah bir şey olmazsa pozisyon şansı da olmazsa maçı 4-4'lük götürecektir diye düşünüyorum. Bir kendi bir huyu var Cüneyt'in. İstanbul'da çıktığı maçlarda tamamıyla kendi imkanlarıyla kampa giriyor.
Öyle mi?
Tabii.
Bu önemli bir detay bu.
Yani federasyonun hakemlere vermiş olduğu ücretler konusunda burada bir bilgilendirme yapmak istiyorum ben.
Buyurun.
İstanbullu bir hakem İstanbul'a maça çıktığı zaman sadece maç parası alır.
Evet.
Ama Ankara'dan geldiği zaman
almaz yani.
Ankara'dan geldiği zaman bir hakem uçak parasını alır artı otel parasını alır. Ama evet. İstanbullu bir hakem İstanbul'da maça çıktığı zaman otel parası alır ama sadece maç parası alır. Yani alacağı para nedir? Pazar günü Cüneyt Çakır'ın 5850 TL.
Evet. Güle güle harcasın.
Güle güle harcasın. Helal hoş olsun. Ama Cüneyt Çakır ve ekibi 6 kişi yarın akşam İstanbul'da bir otelde tamamıyla kendi imkanlarıyla kalıp maç öncesi kampa girecekti. Bu da işte o hakem ekibinin müsabakaya ne kadar önem verdiğinin en büyük göstergesi.
Yani federasyon bunu karşılasa ne olur?
Aslında karşılaması ama lazım tabii yani.
Bence de yani. Yani.
Hatta benim aklımdan şu geçti. Rivaya da sen 2 hafta önce Bülent Yıldırım Rivaya çektin.
Evet.
şey, evet, evet. Hacı Osman Oğlu telefon açınca. Evet. Alanlarda abi. Civa'da kendi tesisi var canavar gibi.
Evet.
Yani federasyonu, yani Merkez Hacım Kurulumuz bunu düşünmedi. Eğer düşünseydi federasyon başkanımız hemen tabii ne demek derdi. O derdi, kapıyı tabii, açardı tabii. Yani hemen.
Bir soru daha geldi. Bu da Avusturya'dan. Yine dinleyici ismi yok. Yorumcularımızdan bir de hakemleri aldatan oyuncuları da sorar mısınız demiş bizlere yönelik olarak. Futbol oynamak yerine hakemle oynuyorlar. Biz Avrupa'daki futbolun yanından bile geçemiyoruz demiş. Bu aldatma sadece bize özgü de bir iş değil tabii ki. Bu dünyanın bütün ülkelerinde, Avrupa futbolunda da hakem aldatmaları sıklıkla oluyor. Destekleyecek ya da canım bu da futbolun içinde ne yapalım diyecek halimiz yok belki ama eninde sonunda yaşanan bir durum.
Hakemlerin futbolu bilmesi lazım. Oynamış olması lazım. Hakemin futbolcunun ruhunu okuması lazım. Şimdi öyle profesyonelce yapıyorlar ki bu aldatmayı. İkili mücadelede ayağını rakibin üzerinde kendiliğinden takıp sanki ona takılmış da düşmüş gibi evet. Temaslı bir düşme oluyor.
Bunu Hacı filan da yapıyordu. Kolunu takıyordu. Adamı çevirip.
Evet Hacı kol takıyordu.
Kol doğru. Takıyordu. Evet.
İkili mücadelede kol
çevirip
takıyordu.
Altta kalıyordu. Ve öyle şey alıyordu. Halbuki faul yapan o. Evet. Fakat.
Ama hakem arkadan baktığı için o kol çekmesini evet. Göremiyordu. Şimdi tabii 5. 6. hakem 4. hakem çıkınca artık bunlar biraz zor da. Ama bu özellikle ikili mücadelelerde geçen hafta da burada konuştuk. Liverpool'da oynayan Türk asıllı futbolcu
evet.
Yaptı. Hemen biz bizim Damir Skomina Slaven hakem sarı kartı bastı.
Evet.
Bu çok önemli. Hakemlerin bunu yakalaması lazım. Bunu yakaladığı zaman oyuncular aldatmayı vazgeçerler. Aldatmaktan vazgeçerler.
Fakat aslında,
tamam oyuncuların ruhunda bu var da
var var.
Yedirebilir miyim diye de hakemi tartıyorlar biliyor musun?
Evet evet işte ona tartıyorlar. Yani ben vazgeçerler diyorsun ama çok kolay kolay vazgeçecekler düşünmüyorum.
Yediremeyeceğini hissettiği anda vazgeçer. Çünkü niye? Sarı kartında bir bedeli var abi. Sarı kartı gördüğün zaman o dakikadan sonra yarım oynuyorsun demektir. O dakikadan sonra her an çizgiye yakınsın demektir. Her an dışarı gidebilirsin. Gittiğin zaman da 10 kişi bırakıyorsun takımı. Artı 4. sarı kartlar bir şey var. Takım puanı var. Şey var. Centilmenlik var. Bir sürü.
Bir sürü faktör. Şey var. Evet. Bu hakem konuları tabii dinleyicilerin de kamuoyunun da oyuncular kadar ilgisini ve dikkatini çekiyor.
Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Futbolda aslında hakem yorumcuları birçok televizyon kanallarında şu anda görebilirler. En çok ilgi çeken konular hakem konuları biliyor musunuz?
Evet.
Hakem konusu konuşulduğu anda o programın reytingleri yükseliyor.
Çünkü hani oyuncular hata yaptığı zaman pozisyon şeklinde geçip gidiyor ama hakemin verdiği kararla ilgili diyelim ki ikna olunmayacak bir düdük çalınmışsa tamam. O evet yani işi bayağı götürüyor.
Şimdi işin tekniğini konuştuğunuz zaman bu kadar ilgi çekmeyebiliyor ama hakem...
Maçın yapısı, maç anlamında.
Maç böyle. Anlamında. Maçın tekniğini konuştuğunuz zaman, oyuncu futbolun taktiklerini, taktik yönünü konuştuğunuz zaman ilgi biraz düşüyor. Ama hakem konusunda herkes bilgili olduğu için.
Evet.
Kendi görüşleriyle orada söylenenleri karşılaştırıyor en azından. İnsanlar bu yüzden ilgi gösteriyorlar.
Gösteriyorlar, evet.
Evet.
Ama şöyle, eski hakemlerin önemli bir kısmının, ben televizyon kanallarındaki izlediğim, tabii benim de 30 yıl aşmış bir gazetecilik yaşam içinde olduğumu düşünürse hani bu yorum yapabilecek durumda hissedebiliyorum kendimi. Çok kişiselleştiriyorlar. Yani objektiflikten çoğunlukla çıkarak işi başka tarafa getirmeye eğilimli ve bunu gerçekleştiren eski hakemler de var. Hani dinlerken güvenle evet bunu doğru söylüyor dur ya da biz böyle görmedik diyebileceğimiz türde konuşan elbette ki hakem eski hakemler var. Ama ben bunun çok az olduğunu düşünüyorum. O yüzden de genellikle hakem eskisi diye tanımlayarak yaptıkları değerlendirmeleri, konuşmalara da muhalefet etmek aklımdan ve içimden daha çok geçiyor yani.
Ya, muhalefet edenlerin sayısı az değil ama.
Hiç az değil tabii.
Ama seyredenlerin sayısı daha fazla ki o programlar devam ediyor.
Bazı programlar devam etmiyor. Bazı programlar bitebiliyor. İsimlendirmeyeceğim şimdi. Ama devam edenler de var. Doğru diyorsun. Fakat devam edenlerin önemli bir kısmında hele bazı spesifik birkaçında kamuoyunun gösterdiği tepkinin de hiç öyle yabana atılır derecede olmadığını da biliyoruz. Ciddi eleştirilerin olduğunu da farkındayız. Kaldı ki mahkumiyetlerin olduğunu da farkındayız. Örneğin 62-22'ye yani bu evet. sporda şiddeti ve düzensizliği önlemek için çıkartılan kanuna atıfta bulunarak ceza almış programların olduğu da bir gerçek.
Bir yorumcuya da bir hakem yorumcularının maalesef bir handikapı var. Kendilerini yenilemiyorlar.
Bilgilerini güncellemiyorlar. Bir de o var tabii yani. O kadar belirgin ki bu, bak bu sen biliyorsun bu hakem programı gibi oldu program ama neyse yapacak bir şey yok. Tansu abi olsaydı belki o bizi çevirirdi, değiştirirdi durumu ama kader böyle götürüyor diyelim. Bu devre arasındaki yani en son devre arasındaki yorum değerlendirmelerinin dışında programlarda yorum yapan hakem eskilerine tanık oluyoruz. Tamam mı? Kaldı ki en son... Trabzonspor Kasımpaşa maçında bir pozisyonu değerlendirilmesi konusunda da bir olay yaşandı biliyorsun. Şota, Kasımpaşa teknik direktörü, hakemin yani Cüneyt Çakır'ın verdiği bir kararla ilgili yaptığı yorumu daha sonra geri almak zorunda kaldı.
Evet.
Neden? Bilmediği ortaya çıktı.
Bilmediği
yani ortaya. İnsaf. İnsaf değil mi?
Evet. Şöyle bu hakemi mesela bir hakem yorumcusuna sordular dediler ki İlker Meral dediler ne hakemi? O dedi FIFA hakemi dedi. İlker Meral FIFA hakemi değil. Yani. Bunu dahi bilmiyor. Ama o yorumcunun son programı oldu.
Zaten. Öyle mi? Yayından sonra bunun kim olduğunu merak ettim. Öğrenmek istiyorum. Şimdi bir soru daha var. Fransa'dan Meftun diye okumam lazım herhalde. Bal iletmiş. Türkiye'de hakemlik meslek midir yoksa hobi olarak mı yapılıyor demiş. Aslında bizim hani Galatasaray Fenerbahçe maçından sonraya atmaya çalıştığımız ama bir türlü kopamadığımız ama ikisini birlikte götürmeye çalıştığımız bir konunun sorusu olarak geldi bu. Fransa'daki vatandaşımız tarafından meslek olarak yapılıp yapılmayacağını soruyor.
Şimdi mi girelim yoksa?
Biraz konuşalım şimdi. Yani doğru bir karar mı bu?
Doğru bir karar.
Evet.
Geç kalınmış bir karar.
Geç kalınmış.
Geç kalınmış bir karar. Şimdi Avrupa'da ileri düzeyde futbol oynanan ülkelerde, İspanya'da, Fransa'da bayan hakemler profesyonel.
Evet. Bu ilginç değil mi?
Bayan hakemler profesyonel. Geçen sene Dünya Kupası'nda görev yapan hakemler arasında tek profesyonel bir hakem vardı. Cüneyt Çakır vardı.
Evet.
Maalesef. UEFA'nın 21 tane hakemi var elit düzeyde. Bunların profesyonel olmayan tek hakemi yine Cüneyt Çakır'dı.
Evet.
Böyle bir ortamdayken artık yani
şimdi artık olmayacak. Attığı imzaya bakılırsa o da yarı profesyonel
evet,
şekilde.
Evet tabii. Güzel bir uygulama bence. Hakemlere diyorlar ki sen haftada en az 3 gün bize burada mesai yapacaksın. Geleceksin.
İyi yani 5 gün demiyor yani 3 gün diyor sonuçta.
Bir yerde,
deneyecekler belki de.
Sözleşmeler zaten 3 aylık yapılacak.
Evet.
Haziran ayına kadar evet. yapılacak. Haziran ayından sonra... Bu uzun süreli 4 yıllığa dönecek bu sözleşmeler.
4 yıl olacağını mı?
4 yıl olacağı söyleniyor. Şu evet. anda planlama o şekilde olacak. Çünkü bir deneme amaçlı yapılan bir şey. İlk etapta Cüneyt Çakır, Hüseyin Göcek.
İstanbul'da görev yapan hakemler. İlk etaptaki tercihler. İstanbul dışında
var,
hakem var mı?
Ben Ankara'dan Ali Palabıyık var.
Ali Palabıyık.
Trabzon'dan Barış Şimşek var. İstanbul şeyden mesela niye yokları gelelim. Halis Özkahya niye yok?
O devlet memuru değil mi?
Kamu görevlisi
evet,
olduğu için
kamu
yok.
Görevlisi.
Bülent Yıldırım.
O da kamu görevlisi.
Alka, niye görevli yok? İsim seçkişliklerinde Fırat Aydınus niye var diye soranlar var. FIFA'dan düştü adam. Yani bizim uluslararası düzeydeki maçlarımızı yönetecek bir hakem değil. Niye ne gerek var? Gibi bir soru soruluyor. Ama Fırat Aydınus da yıllardan beri Türkiye Ligi'nin kahrını çeken çok üst düzey maçlar yönetmiştir. Ve hakemlik tekniği vücut beden dili bakımından da iyi yaptığı zaman
iyi
hakemlik yapıyor.
Evet.
İyi yaptığı zaman iyi hakemlik yapıyor. Son yönettiği maçları söylemiyorum. Son yönettiği özellikle Trabzon İstanbul Başakşehir ve Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyes Torku Konya maçı ki o maça eldivenle çıktı, kulaklıkla çıktı. Ya şey kulaklığa bant sağda evet, çıktı. Yani
tuhaf bir görüntüydü.
Tuhaf bir görüntüydü. Maç hafif falan bir görüntüydü. Ve şeyde Fırat'ı da biraz bu havadan çıkartıp onu motive etmek amaçlı bunu yapıyorlar. Bence doğru yapıyorlar.
Öyle ama, gibi görünüyor değil mi? Evet, yoksa evet, sen diyordun o hakemlikten artık vazgeçti gibi davranıyor diyordun.
Evet. Fırat'ı yeniden motive etmek amaçlı yapıyorlar. 15 bin lira tavan ücret olarak belirlemişler. Evet. Yani ama herkes farklı ücret alacak. Cüneyt Çakır 15 bin alırken Hüseyin Göçek 15 bin almayacak. Onu kendi baremlerini tam bilmiyorum. Mutlaka, belki de belirlemediler.
Tabii yaş, çünkü niye, yapabileceği süre vesaire falan evet, hepsini herhalde.
İstanbul'daki hakemlerle görüşme yapıldı.
Evet.
Yani gelir misin? Şey, şu, sana koşullarımız şu olacak, bu olacak diye görüşme yapıldı. İstanbul dışındaki hakemlerle de salı, çarşamba günleri görüşme yapılacak.
Ha, daha yapılacak.
Bu arada sana bir
bilgi diyelim.
Bilgi önümüzdeki hafta Süper Lig hakemleri eğitime tabi tutuluyor.
Önümüzdeki hafta.
Evet, bütün salı çarşamba günü 41 tane hakem Riva'da eğitime tabi tutulacak.
Çünkü lig kısaldığı için
evet, biraz son daha, 10 haftaya yaklaştığı için ondan geçtiğimiz haftaların bir değerlendirmesi yapılacak. Bu arada bu görüşmeler yapılıp da İstanbul'da şuan gelen onun önümüzdeki hafta sonunda zannederim şekillenecek. Yalnız sözleşmeler 1 Mart itibariyle geçerli olacak demiş Yusuf Namoğlu.
1 Mart yani,
evet, yani geçmişe mütalik. Yani
bu ayı dahil edecekler.
Evet yani, evet. 1 Mart itibariyle başlamış olacaklar.
Evet. Biraz önceki dinleyicimiz Meftun Bal şöyle bir ilave yapmıştı sorusuna. Sorunlar aza inmez mi diye. Sen ne düşünürsün?
Ben bunun çok daha tabana inmesini, bir hakemlik okulu, hakemlik akademisinden yetişen hakemlerin bu tür sorunların azalmasına katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. Hakemin hakem gibi yaşaması lazım. 24 saat hakemlik düşünmesi evet, lazım. Alacağını, borcunu, taksidini düşünmemesi lazım.
Vallahi öyle, doğru diyorsun.
Şimdi sen burada program yaparken yarın şu borç var, bunu nasıl kapatacağız falan diye düşünürsen yapamazsın.
Evet.
Hakem de yapamaz abi. Yani
doğru diyorsun.
O yüzden hakeme öncelikle koşulları tam sağlayacaksınız. Ondan sonra isteyeceksiniz. Türkiye'de bakın çok acı bir şey. Türkiye ülkemiz yaşam koşullarına göre hakemlerin aldığı para iyi. Ama
şey, evet,
maalesef ki çok acı bir gerçek var. Futbolda yönetenler yönettiklerinin %1 oranında maaş alıyorlar. Para alıyorlar.
Evet.
Yönetenler kim? Hakemler. Yönettikleri kim? Futbolcular.
Bu buna bir yapacağımız herhangi bir yorum ya da
bu,
diyeceğimiz
bu
herhangi bir
şey yok. Bu dünya genelinde bu oran öyle değil. O kadar değil. Ha yine az. Tabii bir futbolcu kadar para kazanmıyor yani, bir yerde hakem.
Biraz anlamsız olur.
O mümkün değil tabii. Evet. Yani, tutup da bir Messi kadar İspanya'nın Carlos'un para kazanmasını bekleyemeyiz. Ama ne olursa olsun sene başında al kardeş diyorlar şu 150 bin euroyu diyorlar. Evet. Sene başında İngiltere'de, İspanya'da. Şu diyor bir avans.
Bu sana para kendine yerinden dönersin gibi geliyor bana.
Yaş küçültmeyi kabul etmiyorlar yoksa.
Evet, şimdi gelelim maçla ilgili. Birincisi bu maçın dikkat çekici Fenerbahçe-Galatasaray maçından bahsediyoruz tabii ki. Hani ilk defa oynamayacaklar, 380. defa oynayacaklar. Dolayısıyla her şeyin heyecanını yaşıyoruz, bitiyor ve o heyecan sonra tekrar başlıyor. Tekrar bitiyor. Bu böyle süre gidecek elbette ki. Yeni bir heyecanla karşı karşıyayız. Kaldı ki iki maçtır da kadınlar basketbolda zaten bir ezeli rekabet her halükarda yaşanıyor. Ama şimdi futbolla karşı karşıyayız şüphesiz. Futbolla karşı karşıya olduğumuz şu günlerde daha önceki müsabakalarda dikkatimi kıyaslanmayacak derecede bir centilmenlik havası görüyoruz. Federasyon başkanlarının yaptığı, özellikle Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ın yaptığı kadın basketbol maçının birinci çeyreğin arasında küfür etmeyin, doğru düzgün tezahüratta bulunun, küfürü istemiyorum açıklaması, daha sonra karakola giderek kendi taraftarlarından şikayetçi evet, olması gibi bir süreçle karşı karşıya kaldık. Sonra Duygun Yersuvat'ın Galatasaray Kulüp Başkanı'nın yaptığı maça gideceğim. Hatta o biraz daha işi bir değişik boyuta getirerek orası da vatan toprağı vesaire gibi açıklamalarıyla başka bir boyuta taşıdı ve iki kulübün bir iki parazit diyeceğim konuşmaların dışında, çünkü Galatasaray yöneticilerden birisi biraz agresif ve içeriği benim onaylamadığım bazı görüşleri, bakış açısı vardı. Onların dışına çıkarak bir centilmenlik havasının ortaya çıktığını görüyoruz. Yalnız şu şerri koyuyorum. Galatasaray-Fenerbahçe kadın basketbol maçının ikinci maçında bugün Abdi İpekçi'ye ne olduğuna ilişkin bir fikrim yok. Umuyorum ki herhangi bir şiddet, küfür olayı olmamıştır. Olmuşsa bile yine de kulüp başkanlarının hem futbolcularına hem teknik direktörlerine bu konuda daha centilmen olmaları doğrultusunda açıklamalar yaptığını, sözler söylediğini düşünüyorum. Önce şu centilmenlik ya da küfürsüz ve şiddetsiz bir, şiddet olaysız bir maç izleme ihtimalimizi bir konuşalım. Bundan böyle bir umut içinde olmalı mıyız? Ne dersin?
Şimdi futbolda bunun çok geçerli olduğunu düşünmüyorum. Ya yani basketbolda salona hakim olmak daha kolay. Ne olursa olsun protokol tribününde ayağa kalkıp da elleriyle susun işareti yapan bir başkanı herkes görürken ta kale arkasındaki ücra köşede başkanı pek görmezler ki Aziz Yıldırım da maçta olmayacak.
Tribünde olmayacak. Ceza aldı. Doğru diyorsun. Ama yaptığı açıklamanın Galatasaray camiası tarafından yankı bulduğunu gördük.
Tamam.
Yani bir olumlu açıklamalar geldi.
Ya bu çok güzel bir şey. Bak hakikaten muhteşem bir davranış oldu. Ben takdirle karşılıyorum, kutluyorum. Duygun Yarsuat'ın da nükteden bir yapısı var. Yarın maça gidecek zannediyorum pazar günü.
Evet, geçmiş olsun diyelim, ona da bir rahatsızlık geçirmişti.
Evet. Maça gidecek herhalde. Ben onlar takım yöneticiler arasında bir sıkıntı çıkacağını pek düşünmüyorum ama ısınma esnasında rakip takım futbolcularıyla mutlaka bir böyle bir seyircinin hafif bir teması olacağını düşünüyorum. Ama maç başlayınca bu ne derece olur, nereye gider bilemiyorum.
Bilemeyiz tabii ki.
Fakat maç öncesi Fenerbahçeli futbolcuların bu tür davranışlar olduğu zaman tribünlere sakinleştirici davranışları ve engelleyici tavırları çok önemli. Ki bence yapacaklardır diye düşünüyorum. Yani maç öncesi bir dostluk havasında. Sende
de bir iyimserlik var yani.
Var. Bu iyimserlik doğdu çünkü bu hafta senin anlatmış olduğun konular ve bu haftaki gelişmeler bu maçı biraz daha tansiyonu düşük olarak başlayacaktır. Ama bu derbi. Bir dakika sonra ne olacağı belli olmaz biliyorsun. Derbi bu yani.
Şimdi iki takımın da aslına bakarsan sorun çıkartmaya potansiyeli yüksek oyuncuları var. Galatasaray'da Melo'nun olmaması bu anlamda bir avantaj elbette ki. Ama Sabri'leri var sağ olsun, eksik olmasın. Fenerbahçe'de Volkan oynayacak bu maçta ve Emre var. Dolayısıyla potansiyel olarak hani elektriği, kıvılcımı ateşe döndürecek görüntüde oyuncular var. Ama belki bu yönetici açıklamalarıyla doğru orantılı olarak hiçbir olay istemiyoruz demiş olabilir mi acaba?
Ben de evet buna katılıyorum senin dediğine. Emre'nin ve Volkan'ın pazar günü maçtan önce ve maç başlayınca maçın ilk dakikalarında dahi müsabakayı sakinleştirici tavır ve davranışlar içerisinde olacaklarını düşünüyorum. Ha ilerleyen dakikalarda sinirler gerilir, skor, kartlar, kararlar onları başka şekle sokabilir. Ama başlangıçta Emre ve Volkan sakinleştirici tavırlar içerisinde olacaktır. Sabri de başlangıçta tahrik edici davranışlar içerisinde olacaktır diye düşünmüyorum.
Evet. Aslında Melo'nun olmaması bu anlamda bir önemli bir
kesinlikle
avantaj.
Kesinlikle çok önemli faktör. Tahrik unsuru yok.
Şimdi Fenerbahçe'ye de Galatasaray özelinde tabii ister istemez biri birinin oyuncusu, öbürleri öbür takımın oyuncusu. Hani bir ayrım yapmayacağım diyeceğim ama ister istemez yapılıyor tabii ki. Ama hani Galatasaraylı dinleyiciler bizi Melo var, öbür tarafta da Volkan var, Emre var diyorlardır mutlaka. Ya, doğrudur da bu yani. Yanlış doğru, bir tabii. Bakış açısı değil. Galatasaray bu anlamda bir eksik. Öyle diyeyim. Sabri var. Ama tabii oyuncuların soğukkanlığı ve dikkatli bir şekilde en azından maçın dışında bir şeyler konuşmamıza sebep olacak görüntü vermemesini temenni etmek durumundayız tabii ki yani. Hani adam genç bir taraftar öldürüldü hatırlıyorsun.
Evet,
daha yeni.
Evet.
Mahkemesi daha sürüyor. Yani bu bir maç ya da bir takım taraftarlığı için yapılacak, yapılan candan daha önemli ne olabilir değil mi? Yani can kaybından daha önemli bir şey tabii olabilir mi? Yani? Yapılacak yani, iş mi yani bu?
Bir can kaybı çok önemli.
Sadece bak, formayla alakalı bir şey.
Bu inanılmaz bir şey. Yani. VTA stadın çok uzağında. Dışında. Tenis stasyonu.
Yani oradan şeyinizi kaybetmemişsiniz. Hırsınızı, öfkenizi, sinirinizi neyse kaybetmeden ta o kadar uzakta bile bunu taşıyıp tabii, bir de bıçaklı saldırıya kadar götürebiliyorsunuz. En azından bu maç için bu başkanların açıklamalarının bu şekilde olması iyi elbette ki. Hani umut ediyoruz ki saha içinde de tamam saha içinde istedikleri kadar sert oynasınlar, istedikleri kadar hırslı oynasınlar. Çok doğal, hiç itirazımız yok. Ama düdükle birlikte tokalaşmayı da bilmeleri gerekir herhalde diye düşünüyorum.
Ben ümitliyim ben de ama ilerleyen dakikalarda inşallah öyle gider. Başlangıçta iyi başlayacaktı. Devamında oyuncuların kendi sinirlerine hakim olabilmeleri hangi düzeyde olacak? Onu çok merak ediyorum. Ama şöyle genelde futbol açısından baktığımızda da son haftalarda Galatasaray'ın çok istikrarlı bir gidişatı var.
Nasıl bir maç olur sorusuna o zaman buradan başlayalım. Süremizin de yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz.
Aşağı yukarı evet süreyi de yemişiz. Biraz argo oldu kusura bakma. Evet. Şöyle bundan iki hafta önce kim derdi ki Galatasaray 4 puan öne geçecek. Yani hiç böyle bir şey akıllarda yokken bir anda buraya geldik. Türk futbolunda inanılmaz şeyler oluyor. Bunu hiç kimse tahmin edemezken bir anda Galatasaray 4 puan önde lider geldi. Şimdi Abdurrahim Albayrak'ı dinledim hafta içi. Diyor ki biz diyor lider geçeceğiz diyor. Lider de döneceğiz diyor. Zaten garanti.
Zaten yenisi garanti yani. bazen Karadenizlilik bir yerden çıkıyor tabii evet. Yani. Şimdi ben de Karadenizli olduğum için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hemşeriyim de hatta onunla.
İnsanın kendisi de dalga geçmeyi bilmesi
bu önemli bir şey tabii. evet. O ilginç bir açıklamaydı.
Evet. Galatasaray formda. Bu kesin. Yani düzgün bir top oynuyor.
Peki Melo'nun olmaması Galatasaray'ın oyun düzenini ya da oyun arzusunu nasıl etkiler? Hamit'i oynatacak büyük
ihtimalle. Hamit'i oynatacak. Yani. Belki Melo kadar arzulu ve istekli bir görüntü sergileyemeyecek Hamit. Ama daha sakin yapıda oynarsa Melo kadar da işler yapar diye de düşünüyorum.
Ama ben. Melo'nun bir özelliği var. Şimdi biz onu eleştiriyoruz. Yani bayağı ciddi ciddi de eleştiriyoruz. Hatta federasyon başkanı ile olan federasyon başkanına yönelik hareketleri sebebiyle ben hani giderse de gitsin noktasında hatta gönderilmeli bile diye yorumlar yapmış bir kişi olarak
aynen katılıyorum
konuşuyorum. Sana. Ama şimdi oynadığı zaman takımını hiçbir şekilde düşmesine izin vermeyecek bir tuhaf agresiflik ama olumlu yansıtan bir oyuncu görünümünde. Acaba Galatasaray onun bu eksikliğini hisseder mi diye düşünüyorum. Ya da soruyorum.
Şöyle deplasmanda oynayacağı için Galatasaray bence çok agresif bir futbol oynamayacak diye düşünüyorum.
Öyle mi düşünüyorsun?
Ben öyle düşünüyorum.
Yani bunun tersi şu mu? Fenerbahçe istekli, agresif tabii, ve tabii. Yoğun başlayacak
çünkü diyorsun. Fenerbahçe bu maçı kazanmak zorunda.
Evet kazanamazsa, yenilirse zaten şeyden çıkar, yarıştan çıkar.
Biraz böyle uzaklaşıyor. Yani tesadüflere kalıyor işi. 7 puan yapar ya.
Evet. Yani şu kalan süreyi düşündüğü zaman 7 puan önemli bir fark olur tabii ki.
Puan. Fenerbahçe bu maçı mutlaka kazanmak zorunda. Onu düşünerek Fenerbahçe baskılı oynayacak. Sonuca gitmeyi hedefleyecek. Galatasaray önce o baskıyı durdurmayı hedefleyecek. Gol atmayı belki ondan sonra düşünebilir Galatasaray. Ama biliyorsunuz ilk maçta da tatsız tutsuz bir maç geçti 85. dakikaya kadar. Çok öyle futbol olarak bir şey görmedik. Çünkü her iki takım da çok şey oynadı. Dikkatli oynadılar. Evet. Aşırı dikkatli olunca futbol güzel olmadı. Çünkü hata yapmamak için oynadılar. Futbol oynamak için oynamadılar. Hata yapmamak için oynadılar. Ne oldu? Son 5 dakikada Schneider 2 tane uzaktan şutla sonuca gitti. Galatasaray o maçı öyle aldı.
Çok güzel gollerdi bu arada. İkisi de.
Evet gerçekten ikisi de.
Ama o şutların güzelliği kadar Volkan'ın laubaliliği de bu maç, o maçtaki bu golleri tanımlayabilecek durumda.
Bence Volkan 85'i falan görünce herhalde biz kurtardık bu maçı. Çünkü o maçı o dakikaya kadar da öyle
evet.
Amşam gollük atakla çok fazla olmadı. Kurtardık bu maç havasına girdiği anda zaten bir hakem için de, bir futbolcu için de bu maç bitmeden bu maç bitti demek en büyük riziko demek. En büyük tehlike demek.
O maçta Volkan, o senin risk olarak tanımladığın durumu benimse laubalilik olarak yorumladığım ya da değerlendirdiğim görüntü içerisine girince iki tane füze, birbirinden evet, güzel iki füze, evet, çok güzeldi. Yani futbol adına tabii ki büyük bir keyifle onları takip ettik. Golle 2-1 kaldı. Aldı maçı. Peki sana şimdi şunu sorayım. Alper'in attığı gol biliyorsun çizgi dışından geldiği, daha sonra tespit edilen bir gol oldu. Şimdi Fenerbahçe pazar günkü maçı 2 ile averajı lehine olacak şekilde kazansa,
evet,
ve bu şampiyonluğu etkilese, nasıl yorumlayacağız bunu? Yani Trabzon'la Fenerbahçe 2010-2011 sezonunda tek golle,
evet,
kazandığını, ikili avarajdan kaynaklanan bir şampiyonluk elde ettiğini hatırlarsak.
O şimdi, maçtaki yardımcı hakem Tarık Ongun'du zannediyorum, o taraftaki, evet, yardımcı hakem. Onun bir hatasıyla
gol oldu, sayıldı daha doğrusu.
Evet, dışarıdan gelen dışarıdan bir top geldi, gol, evet, sayıldı. Hakem hataları, evet, futbolun doğasında olan bir şey. Olan bir şey. Bu gerçek bir hakem hatası.
Evet.
Yani
şöyle, şunu diyemeyiz tabii ki. Evet ya, bunu görmezden geldi falan diyecek halimiz yok sonuçta. Böyle bir şey söz
konusu. Yani mesela
böyle mümkün değil tabii böyle bir şey.
Hafta içi Ankara'da oynanan bir kupa maçı vardı. Ortalık kan gövdeyi götürdü.
Evet.
Hakemin tamamıyla lakaytla çalışılması maçı oraya getirdi.
Evet.
Orada hakem hatası yoktu. Sahada hakemlik yoktu.
Evet.
Ama bu anlattığın senin olay hakem hatası. Hakem hatasıyla tabii ki bir takım şeyler olur ama olmaz, merak etme. Niye olmaz?
Niye olmaz? Nereden biliyorsun? Evet.
İyi niyetle yapılan hatalar şey yapmıyor, neticeye tesir etmiyor gerçekten.
Öyle diyorsun. Evet. Çok şey, faraza demeyeyim de yani nasıl diyeyim? İyi niyetli bir değerlendirme diyeyim. Hadi tamam, öyle diyeyim.
Peki. Ben bir şey hatıra anlatayım sana.
Anlat.
94 yılı Ankara Gücü Fenerbahçe maçı Ankara'da oynanıyor. Bülent Yavuz hakem, ben yardımcı hakemim. Ankara Gücü atağında top üst direğe çarptı, yan direğe çarptı. Tekrar dışarı çıktı ama ben onu o anda göremedim. Bir seyircilerin yarısı gol diye ayağa kalktı. Bir gol beklentisi oldu. Bir baktım, bir karar vermek zorundayım. Gol mü değil mi anlayamadım. Herhalde bu goldü dedim. Çünkü o zaman kale direkleri çatallıydı arka tarafı. Gol kararını verdik. Ve evet, Ankara Gücü öne geçti. Ankara Gücü mağlupti 1-0, 1-1 oldu maç. O maç 88'e kadar 1-1 gitti. 88'de Aykut Kocaman topuyla bir gol attı. Fenerbahçe 2-1 galip geldi. Herhalde o gole benim kadar sevinen bir insan dünyada yoktur diye düşünüyorum.
Ama buna benzer çok pozisyonlar oluyordur herhalde.
Yani. Ya, değil mi? İyi niyetle yapılan hatalar sonunda şey oluyor, telafisi oluyor gerçekten. Hakem hatası. Hakem bakımından, hakem açısından diyorum ben bunu.
Evet. Nasıl taktik içerisinde olabilecekleri muhtemelen konuştuk. Yani hani sen de diyorsun, ben de Fenerbahçe'nin baskılı bir oyun anlayışıyla sahaya çıkacağını daha çok düşünüyorum. Ama Galatasaray'da eğer 4 puanlık fark her halükarda liderliğimizi sürdürecek diye bakarak daha rölantiyi ve belki de sonucu mağlubiyetle biten bir işe sonucu bırakır ya da böyle bir sonuç ister istemez olursa, bu arada Beşiktaş'ın Sivasspor'u 2 farkla yenmesiyle ligin lideri değişecek.
Evet.
Dolayısıyla çok da laylaylon bir maç olmayacak Galatasaray için. Hani belki bir süre bekleyecektir Fenerbahçe'yi muhtemelen. Fakat ondan sonra o da kendi işini yapmaya çalışacaktır. Nasıl bir seyirci kapasitesi olacağını da bilmiyoruz. Tribünler doldu, biletlerin tamamı satıldı diye Pasolik'ten bir açıklama yapıldı ama sonra o açıklama geri alındı, daha yerler var diye. Zaten tribünün birinde Fenerbahçe yönetimi kapatmış. O da dağıtıyor biletleri anladığım kadarıyla. Ne kadar dolduracağını tam olarak bilmiyoruz. Ama dolu bir tribün içerisinde, atmosferinde Galatasaray için teorik olarak zor. Fenerbahçe için hani seyirci avantajıyla isteğine ulaşabilecek bir maç görüntüsü olabilir yorumu yapılabilir. Hani bu maçın nasıl biteceğini kimse bilemez ama derbi maçıdır bu. Evet. Bütün bu şartların hepsi bir süre sonra ortadan kalkarak başka bir pozisyona geçebilir.
Fenerbahçe üzerinde bir de son iki haftadan beri puan kaybetmiş olmanın vermiş olduğu baskı olacak.
O da ayrı bir şey, evet. Ama Fenerbahçe kulübü tarafından da, Galatasaray tarafından da, hani Snyder'in vesaire yaptığı açıklamalar açısından da baktığımız zaman ciddi bir istek olduğunu anlıyoruz. Öyle evet. Diyebiliriz.
Evet. Evet. Snyder zaten selam söylemiş.
Söylemiş. Ona da cevap yollamışlar. Böylece karşılıklı atışmalarla devam ediyor. Ali Kunak, seni yorduk bugün ama çok teşekkür ederim. Sağ olasın. İkimiz götürdük programı. Tavuk Batkan da önümüzdeki hafta gelir inşallah diyelim. Bu hafta yetişemedi herhalde, bir sıkıntı olmuştur. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Program yapımcısı Ali Suat Günek, teknik yapımda Ayhan Taşçı ile birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.
Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel. We'll be right back.